şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Zümer suresinin 9 ila 10. ayetlerinin tilavetini ünlü Kur'an-ı Kerim karilerinden Abdülbasit'ten dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa o gece saatinde kalkıp da secde ederek ve kıyama durarak gönülden itaat, ibadet eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umut eden gibi midir? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç şüphesiz temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünmektedir. De ki, ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkup sakının. Bu dünyada iyilik etmekte olanlar için bir iyilik vardır. Allah'ın arzı geniştir. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsızca ödenir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 14. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde tevhidden söz ettik ve dedik ki insan tevhidi idrak edebilmek için varlık alemi üzerinde düşünmesi ve böylece Yüce Allah'ın ilim ve gücünü idrak etmesi gerekir. Varlık alemi aslında Allah'ı tanımak için en iyi ve en güzel derstir. Kur'an-ı Kerim ayetleri de insanları varlık alemi üzerinde düşünmeye davet ediyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Yüce Allah doğal olgulardan kendi ayetleri şeklinde söz ediyor ve insanların bu ayetlerin üzerinde düşünerek Allah'ı daha iyi tanımaları gerektiğini buyuruyor. Bugünkü sohbetimizde ilahi tedbir ve gücün cilveleriyle tanışmamızın devamında hayvanların şaşırtan aleminden söz edeceğiz.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bazı hayvanların yaratılışına işaret ediyor. Gerçekten de deveden karıncaya ve bal arısına kadar farklı ve türlü boyutlarda yaratılan hayvanlar aleminde oldukça ilginç ve acayip sırlar yatmaktadır. Yaratılış alemi o kadar geniştir ki, belki içinde ne kadar canlı türü yaşadığını tespit etmek bile zor olur. Bazı hayvanlar göz kamaştıran güzelliğe sahiptir. Bazıları ise insanlara faydaları açısından önem arz eder. Hayvanlar aynı zamanda her biri kendine özgü diliyle alemleri yaratan Allah'ı zikrediyor. Sizler de herhalde yer yer dört ayaklı hayvanların yaşamını incelemişsinizdir. Özellikle dört ayaklı hayvanlar insanlar için birçok yararları bulunuyor. Yüce Allah bu hayvanları insanların elinde evcilleşecek şekilde yaratmıştır. Öyle ki şimdi bu hayvanlar olmaksızın insanların yaşamı zorlaşır. İnek ve koyun gibi dört ayaklı hayvanların faydalarından biri onların sütünden yararlanmaktır. Süt oldukça zengin bir besin maddesidir ve insan vücudunun ihtiyaç duyduğu bir gıda maddesi sayılır. Sütten süt ürünleri dediğimiz ürünler de yapılır.
Dört ayaklı hayvanlar ta eski çağlardan bu yana insanların taşımacılık alanında hizmet vermiştir. Günümüzde taşımacılık sektöründe yaşanan onca gelişmeye karşın köylüler ve dağcılar dağlık alanlarda sarp yolları aşmak için at ve katır gibi hayvanlardan yararlanır. Yüce Allah Nahl suresinin 5-8. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. Hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı ve birçok faydalar vardır. onlardan bir kısmını da yersiniz. Sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken bir güzellik, bir zevk vardır. Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınıza ancak güçlüklere katlanarak varabileceğiniz bir memlekete taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli, pek merhametlidir. Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve gözlere zinet olsun diye yarattı. Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice nakil vasıtaları yaratır.
Şimdi şu dört ayaklı hayvanlardan biriyle daha yakından tanışalım. Bu hayvan oldukça dirençli ve insanlar için yararlı bir hayvandır. Şöyle bir çölün veya kurak bir vadinin manzarasını düşünün. Hani güneş doğarken ya da batarken. Şimdi bu manzaraya düzgün bir sıra halinde yoluna devam eden bir deve sürüsünü ekleyin. Evet, güzel manzaramız şimdi tamamlanmış oldu. Develer binlerce yıldır yeryüzünde çölleri kat eden, bir başından bir başına insanları ve malları taşıyan sessiz hayvanlardır. İnsanlar bu hayvanın nasıl günlerce susuzluğa dayanarak en ağır yükleri çölün bir noktasından bir başka noktasına taşıdığını hayretle izliyor.
Devenin yaratılışında oldukça ilginç ve şaşırtıcı detaylar göze çarpıyor. Örneğin en başta bu emektar hayvanın vücudu nasıl tasarlanmıştır? Bilindiği üzere çöllerde biten bitkiler genellikle dikenli ve sert bitkilerdir ama buna karşın bu bitkilerden beslenmek deve için oldukça kolaydır. Çünkü devenin ağzının iç kısmı oldukça sert bir deriyle kaplıdır ve bu yüzden bu sabırlı hayvan çölün en sert ve en kurumuş otlarından ağzı yaralanmadan beslenebilir.
Devenin kirpikleri oldukça gür ve birbirine yapışık gibidir. Bu özellik devenin gözünü çölde savrulan kumdan korur. Çölde şiddetli fırtına ve hava muhalefeti durumunda Yüce Allah devenin gözlerini, kulaklarını ve burnunu korumak için özel organlar vermişti. Öyle ki bu hayvan en şiddetli fırtınalarda bile yoluna devam edebiliyor ve burnunun deliklerini kapatmasına karşın nefes alarak hayatta kalabiliyor. Öte yandan devenin karnının kapasitesi oldukça yüksektir. Bu yüzden ihtiyaçlarından çok daha fazla su içebilir ve geriye kalanını vücudunda depolar. Bundan başka devenin bağırsağında da özel hücreler vardır. Bu hücreler bağırsaklara gelen besinlerden suyu cezbederek kendinde saklar. Yine develer üzerlerinde ağır yük bulunmasına karşın tek harekette ayağa kalkabiliyor. Oysa başka dört ayaklı hayvanlar bu yetenekten yoksundur.
Devenin sırtındaki çıkıntıya hörgüç denir. Hörgüç enerji deposu gibidir. Hörgüçte biriken yağlar deveye çölün aşırı sıcağı ile baş etmesine de yardımcı olur. Öte yandan yine devenin ayak tabanında çölün yakan kumlarına karşın korunması için özel bir katman yer alır. Deve çöktüğü anda yere temas eden vücudundaki tüm bölümler ölü hücrelerden oluşan kalın bir tabaka ile kaplıdır ve bu yüzden çölün aşırı sıcağı devenin vücuduna zarar veremez.
Devenin vücut ısısı da 34 ila 42 derece arasında değişen bir hal arz eder. Ortamın sıcaklığı yükseldiği vakit devenin vücut ısısı da yükselir. Bu yüzden terlemez ve sonuçta vücudunda su kaybı söz konusu olmaz. İşte tüm bu özellikler deveyi yaşadığı doğal ortamı yani çölle uyumlu hale getirmiştir. Devenin özellikleriyle ilgili anlatılanlardan sonra açıktır ki bu hayvanın fiziki yapısı tamamen güdümlü ve çöl iklimine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Öyle ki develer çölün aşırı sıcağına ve yine fırtına ve kasırga gibi afetlere karşı oldukça dirençlidir. Kuşkusuz tüm bunlar deveyi yaratan kimse tarafından tedbir edilmiştir. Peki ama kim bu hayvana bu özellikleri kazandırmış ve çöl yaşamı için hazır hale getirmiştir? Yüce Allah yaratıcı gücünü göstermek için tüm mahlukları yaratmanın yanında devenin yaratılışına da işaret ediyor. Ve insanlardan deveye bakarak gereken dersi çıkarmalarını istiyor. Yüce Allah Gâşiye suresinin 17. ayetinde "İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı?" şeklinde buyurur.
Bu tür örneklere hayvanlar aleminde çok rastlanır. Şimdi de gelin hep birlikte denizlerin dibine doğru bir yolculuk yapalım ve burada deniz hayvanlarının nasıl barış içinde bir arada yaşadığına şöyle bir göz atalım. Denizlerde bir nevi küçük balık vardır. Bu balıklar kendilerini köpek balığının vücuduna yapıştırır. Bu küçük balıklar köpek balıklarına yapışık kalarak kendilerini düşmanların elinden korur. Çünkü seyrek sayıda deniz hayvanı köpek balığına saldırmaya cesaret edebilir. Öte yandan bu küçük balıklar köpek balığının yemek atıkları ile beslenir ve yine köpek balığının vücudundaki parazitleri yiyerek köpek balığının derisinin temizlenmesine yardımcı olur.
Denizlerin dibinde Gobi adında küçük bir balıkla gözleri görmeyen bir çeşit karides arasındaki işbirliği de çok ilginçtir. Bu balık beslenmeye giderken kör karides balığın kuyruğuna asılır ve onunla birlikte beslenmeye gider. Tehlike anında Gobi balığı kuyruğunu sallayarak kör karidesi uyarır ve birlikte kör karidesle saklanmak için yaptığı çukura girerler. Gerçekten kim bu iki canlıya bu kadar uyumlu ve barışçıl yaşamayı öğretti derseniz? İşte burada Yüce Allah'ın gücü ve tedbiri ortaya çıkıyor. Öyle ki hatta denizin en derinlerinde kör bir karidesten bile gafil olmuyor. Bu mahlukun geçimini temin ediyor.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 14. bölümünün sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya değin esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler isimli programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Göncevi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhani Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Şimdi bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde anlattığımız İranlı büyük matematikçi ve müneccim Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harizmi'nin yaşamını ve eserlerini ele alacağız. Bilim tarihi yazarı George Sartin Harizmi'den söz ederken miladi 9. yüzyılı Harizmi çağı olarak adlandırıyor. Erisit Mar ise Harizmi hakkında şöyle yazıyor. Günümüzde tarihi bir gerçeği inkar edemeyiz. O da şu ki Muhammed bin Musa Harizmi cebir ilminde Avrupalı milletlerin gerçek öğretmenidir. Harizmi Festivali her yıl İran'da Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harizmi'nin anısına düzenlenen bir festivalin adıdır. Festival Harizmi Genç Festivali ve Uluslararası Harizmi Festivali olmak üzere iki bölümde gerçekleşiyor. Yine İran takviminde 26 Ekim günü Harizmi anmak üzere Cebir günü olarak adlandırılmıştır. Geçen bölümde Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harizmi'nin ünü başta cebir olmak üzere matematik biliminde yaptığı çalışmalarından ötürü olduğunu ve bu yüzden ona Cebir Babası lakabı verildiğini anlattık. Harizmi'nin Cebir ve Mukabele adlı eserinde kaleme aldığı bir başka ünlü eseri aritmetik dalında El Cem ve El Tafrik adlı eserdir. Bu eserde Hintçe rakamlar kullanılıyor ve rakamların mekansal değer düzenini düzgün bir şekilde beyan eden ilk eser sayılır. Bu eserden yalnızca Latince'ye çevrilen örneği geride kaldı ve tercümenin tek nüshası şimdi Algoritmi Numero Indrum adıyla Londra'nın Cambridge Üniversitesi'nin kütüphanesinde yer alıyor. Harizmi bu eserde nasıl herhangi bir sayılı 9 geometrik rakam ve sıfırın yardımıyla yazılabileceğini gösterdi. Harizmi eserinde daha sonra toplama ve çıkarma, iki kat yapma, ikiye bölme, çarpma, bölme ve sayının kökünü hesaplama gibi aritmetik işlemleri açıkladı. Harizmi sayıların kökünü Hindistanlı matematikçi ve müneccim Arabihata'nın 5. yüzyılda kullandığı yöntemle hesaplıyordu. Harizmi'nin bu risaletini Robert Oukester daha sonraları Hesabul Hind Harizmi başlığı altında Latince'ye çevirdi. Ebu Cafer Muhammed bin Musa Harizmi'nin bir başka önemli çalışması Yunan ve Hint bilimlerini birleştirmekti. Bu çalışma İslam dünyasında ilk kez gerçekleşti. O dönemde İran ve İslam dünyası Doğu ve Batı'yı ve Avrupa medeniyetiyle Hint medeniyetini birleştiren bir halka konumundaydı. O dönemde insanların ve sonuçta kültür ve bilimlerin yer değiştirmesinin zorluğu ve uzun mesafeler yüzünden Harizmi'nin yaptığı bu çalışma o çağda ve o şartlarda gerçekten büyük bir hizmetti. Harizmi başta nücum olmak üzere diğer bilimlerde de önemli ve ilginç çalışmalara imza attı. Harizmi, usturlap konusunda iki kitap yazdı. Gök ve yeryüzüyle ilgili bir atlas hazırladı ve yine Betlemyus'un coğrafi haritalarını düzeltti. Harizmi, Zijul San Hind adıyla nücum bilim hakkında bir kitap yazdı. Bu kitap Sanskrit dilinde yazıldı ve daha sonra Abbasi Halife Mansur döneminde siyasi heyetin bir üyesi tarafından İslam dünyasına getirildi. Zid, nücum bilimiyle ilgili bir grup tabloya verilen addı. Ve Sant Hint ve Sanskrit dilinde Sethant sözcüğünün çevresiydi. Sonraları Harizmi'nin Zijul Sand Hind adlı eserinin tercümesi nücum bilimi üzerine yazılan eserlerin referansı oldu. Eseri Kameri 2. yüzyılın sonlarına doğru Muhammed bin İbrahim Fazari ve Yakup bin Tarık adında iki bilim adamı çevirdi. Bu eser günümüze dek tam olarak elimize geçen ve Arapçaya çevrilen ilk nücum eseri olduğu için büyük önem arz ediyor. Harizmi kendisine özgü zici yani nücum tablolarını hazırlarken kendini sadece Sindh-Hind veya Betlemyus'un çalışmalarıyla sınırlandırmadı ve bazı İranlı müneccimlerin eserlerini de gözetledi ve kendi düşüncesine göre bu eserlerden bazılarını kullandı. Harizmi'nin bu eserinden en çok yararlanan bilgin ise Ebu Reyhan Biruni'ydi. Hatta Harizmi'nin Zici üzerine yorumunu içeren bir kitap yazdı. Miladi 12. yüzyılda bu eser Adlar Albas tarafından Latince'ye çevrildi. Zicul Sand Hind adlı eserin Latince metninde Harizmi'nin sunduğu tablolardaki tüm parametreler ve matematik yapılar pratikte araştırıldı. Harizmi'nin Usurlab üzerine yazdığı iki eserin adı birbirine çok benzerdir. Bu eserlerden biri Amelul Usurlab'dır ve Usurlab'ın nasıl yapıldığını anlatır. İkinci eserin adı da El Amel Bil Usurlab'dır ve Usurlab'ın nasıl kullanıldığını ve astronomik ölçümlerin yapıldığını anlatır. Bu iki eser de aslında bu cihazla ilgili yazılan diğer eserler gibi olmalı ve eğer içinde yeni bir şey anlatılmışsa da bunu bilemiyoruz. Çünkü bu iki eserin ve yeni Harizmi'nin yatay güneş saati hakkında yazdığı El Ruhame adlı eserinden ne Arapça ne de başka bir dile çevrilen örneklerinden herhangi bir yazı geride kalmamıştır. Bu iki eserle ilgili tek işaretler ve izler Harizmi'nin bazı çağdaşları kitaplarında işaret ettikleri ve referans gösterdikleri durumlardır. El Ruhame adlı eser daha çok namaz vakitlerini belirlemek amacıyla yazıldı ve dahası onları küresel trigonometri hesaplarında referans olarak kullanıldı. Harizmi ayrıca Makaletul fi İstihraci Tarihi Yahud ve Ayadihum adlı bir eseri kaleme aldı. Eserin adına bakıldığında Harizmi'nin hem bir müneccim, hem bir coğrafya bilgini, hem bir tarihçi olarak bu makale yazarken çok titiz görüşleri gündeme getirdiği anlaşılıyor. Bu makalenin bir el yazması örneği Hindistan'ın Bankipur Kütüphanesi'nde bulunuyor. Eser, İranlı büyük bilgin Harizmi'nin çalışmalarında sadece Doğu diyarlarını gözetlemediğini ve bazen de Batı dünyası üzerinde çalışmalar yaptığını gösteriyor. Harizmi aynı zamanda bir tarihçi ve bir coğrafya bilgini olarak da biliniyor. Bunun sebebi Harizmi'nin Suratul Arz adında bir kitap yazması ve yine geriye kalmayan ve El Tarih adıyla anılan bir eserin Harizmi tarafından yazıldığının belirtilmesidir. Suratul Arz adlı eserde Harizmi çeşitli kentlerin enlem ve boylamını belirtirken her bölgeyi de 7 iklime göre birbirinden ayırdı. Gerçi ülkeleri bu şekilde sınıflandırmak Harizmi'den önce de yapılmıştı. Bu arada Betlemyus'un kitabında adı geçen birçok mekanın da Harizmi'nin eserinde yer alıyor ve bu mekanlar için beyan edilen koordinatlar bazen aynı, bazen de belli bir yönteme göre farklılık arz ediyor. Bu eseri Carlo Alfonso Nallino İtalyanca'ya çevirdi. Nallino'ya göre Harizmi'nin haritası çok titiz ve doğru bir şekilde çizilmişti. Bu harita Abbasi halife Mamun'un emri üzerine hazırlandı, hatta Betlemyus'un haritalarından daha doğruydu ve Harizmi'nin bu haritayı hazırlayan bilim adamlarından biri olduğu düşünülüyor. Her halükarda Harizmi'nin kitabından elde edilen harita birkaç açıdan Betlemyus'un haritasından özellikle Müslümanların hüküm sürdüğü topraklar konusunda daha doğru olduğu anlaşılıyor. Harizmi'nin yaptığı hesapların en önemli üstünlüğü Betlemyus haritasında yer alan Akdeniz'in uzunluğunu kısaltmasıdır. Sıratul Arz adlı eser 6 bölümden oluşuyordu ve içinde çeşitli coğrafi bölgelerin, ırmakların, denizlerin, adaların, dağların ve kentlerin adı geçiyordu. Ancak Harizmi'nin El Tarih adlı eseri mevcut değil. Bazı tarihçiler bu eserden İslami dönemde yaşanan olaylar için en muteber kaynaklardan biri olduğunu belirtiyor. Harizmi'nin bu eserde tarihten nücum ilkelerini uygulamakta kullandığı belirtiliyor. Örneğin İslam peygamberinin doğum tarihi o hazretin yaşadığı dönemde yaşanan olaylarla ilgili nücum kurallarına istinaden hesaplanıyor. Ünlü tarihçi Mesudi de Mürevvecül Zeheb adlı eserinde Harizmi'den bir tarihçi olarak söz ediyor ve bazı tarihçiler de Harizmi'nin kitabına istinat ediyor. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 17. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Erdebil eyaletinin doğa terapi turizmi alanındaki potansiyellerini ele almaya çalışacağız.
Erdebil eyaleti, Savalan adıyla bilinen Sebelan Dağı'nın eteğinde Astara Limanı'na yakın ve ayrıca deniz kıyısına yakın bölgede bulunan dağların arkasında yer almaktadır. Bu eyalet, uygun iklimi ve yemyeşil olduğundan dolayı İran platosunun kuzeybatısındaki cennet parçası sayılıyor. Erdebil eyaleti farklı dönemlerde Azerbaycan aşiretleri ve göçebe halkının da hedef bölgesi sayılmış ve İpek yolu üzerinde yer almasından dolayı iyi bir ekonomik gelişme ivmesine de sahip olmuştur. Bu gelişme ise günümüzde daha da açık bir şekilde göze çarpmaktadır.
Bu eyalet tarihi ve turistik cazibeler açısından da eşsiz bir bölgedir. Güzel doğası ve sıcakkanlı, konuksever insanları ile özellikle yazın serin havası ile birçok yolcu ve turisti kendini çekmektedir. Öyle bir bölge ki yazları ortalama sıcaklığı 19 derece kadardır. Bu da sıcaktan kaçmak için mükemmel bir sığınak demektir.
Erdebil halkı Azeri Türkçesini konuşuyor. En önemli özellikleri ise konukseverlik ve Azeri geleneklerini korumalarıdır. Uzun geçmişe sahip ilim merkezi Erdebil şehri yemyeşil ovaların, göllerin ve kaplıcaların diyarıdır. Eyalette bulunan Hayran Gedi ise eşsiz bir doğal güzellik ve cazibeye sahiptir.
Erdebil yazın çok daha sevilen hedef bölge sayılsa da Nevruz döneminde de büyük bir ziyaretçi kitleyi kendine çekmektedir. Erdebil 1500'ü aşkın tarihi ve antik eseriyle birçok kaplıca ve ılıcası su kaynağı ile turizm potansiyeli yüksek bir eyalettir. Erdebil'in en meşhur eseri ise UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Şeyh Sefiyeddin Erdebili Türbesi'dir.
Erdebil eyaletinde Sebelan Dağı, Aktağ gibi dağlar, Şirvan Deresi gibi vadiler, Aras, Kızılüzen, Dere Rud, Karasu ve Balhu gibi su zengini ırmaklar ve nehirler, Şurabil, Neur, Sebelan gibi göller, verimli ve engin Erdebil, Muan gibi ovalar, Nemin Fındıklı ve Nirin Bulaklar gibi gezi alanlarına sahiptir. Bu güzelliklerin yanı sıra Sebelan Dağı'nın balı ve Erdebil'in siyah helvası bu bölgenin başlıca hatıralıkları sayılıyor.
80 metre yükseklikte Meşkin Şehir'in Orman Parkı'nda Hıyaf Çayı Nehri üzerinde yapılan 2 metre ene ve 365 metre uzunluğa sahip Meşkin Şehir Asma Köprüsü ise Batı Asya bölgesinin en büyük asma köprüsüdür. Bu köprü İranlı mühendisler ve uzmanlar tarafından tasarlanarak inşa edilmiştir.
Erdebil'in doğa terapi turizmi alanında ün salmanın nedenlerinden biri de sayısız kaplıcaları ve mineral su kaynaklarıdır. Bu su kaynakları özellikle de iklim sorunları yaşayan insanlar için çok uygun bir şifa kaynağı sayılıyor. Bu çerçevede Erdebil eyaletinde Serin, Meşkinşehir ve Kevser bu kaplıca ve mineral su kaynaklarının odak noktaları sayılıyor.
Serin turistik kenti Erdebil şehrinin 25 kilometre uzaklığında yer alıp İran'ın önemli kaplıca kutuplarından sayılmaktadır. Bu şehrin kaplıcaları arasında Gamış Gölü, Kahve Suyu, Sarı Su, Kara Su, Pehinli Su, Sebelan Su Terapi Kompleksi ve Çeşme Kaplıcası, Beşbacılar ve Şefa Doğal Hamamına değinmek mümkün. Halhal kaplıcaları, Hervabad bölgesinin kuzeybatısından 22 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu kaplıcaların suyu sodyum bikarbonat, gazlı ve çok sıcak türdendir.
Halhal kaplıcaları fay hattı aracılığıyla andezit taşların kireçlenmiş katmanlarını koparmış bir derenin eteğinde yer alıyor. Hervabad'ın güneybatısında Germhane köyünde de 30 ila 50 derece arasında suya sahip kaplıcalar bulunmaktadır. Hervabad bölgesinin güneyinde 18 kilometre mesafede kuaternir volkanik hareketlenmelerden dolayı Halhal kaplıcalarının da bu faaliyetlere bağlı olduğu söylenebilir. Genel olarak Erdebil eyaleti 65 kadar kaplıcası ile özel bir doğa terapi turizmi odağı sayılmaktadır.
Göl suyu kaplıcası ise kahvehane kaplıcası yanında yer almış ve kahvehane kaplıcası ile ortak giriş çıkış kapısına da sahiptir. Bu kaplıca iki küçük havuzdan oluşmuştur. Batıda bulunan havuzun boyutları 1,06'ya 1,5 metre kadardır ve doğuda bulunan havuza göre daha büyüktür. Su ise karbon gazı zengini olup havuzun tabanındaki iki noktadan dışarı fışkırıyor. Dakikada yaklaşık 1 litre su akışına sahip ve 21 derece sıcaklığı bulunmaktadır. Bu kaplıcanın suyu asitli olup kokusuzdur ve kekremsi tada sahiptir. Suyunda kalsiyum ve bikarbonat vardır. Bu da göz hastalıklarına iyi gelir.
Serin bölgesinin bir başka kaplıcası da Pehin Su ismiyle de bilinen Pehinlu kaplıcasıdır. Serin kentinin doğusunda en düşük rakımlı bölgesinde bulunuyor bu kaplıca, yarı asitli bir suya 43 derece sıcaklıkta yeşilimtırak bir renge sahiptir. Bu kaplıcanın suyu her zaman akmakta olan 1950 metre rakımda bulunan sıcak su kaynaklarından oluşmaktadır. Bu kaplıcanın havuzu üstü açık olup klor havuzu, sıcak su duşu ve üstü kapalı soyunma odasına da sahiptir.
Günümüzde ise Peyin Su Kaplıcası suyu arttırılmış ve suyu daha da sıcak hale getirilmiştir. Bu yüzden bu kaplıca Serin bölgesinin en sıcak kaplıcalarından sayılır. Pehinlu kaplıcasının suyu sodyum bikarbonat ve klorlu olup klor, sodyum, potasyum ve sulfat içeriklidir. Sinir sistemi hastalıkları, genel sağlık sorunları ve eklem sorunları yaşayanlar bu kaplıcaya başvurup avantajlarından yararlanabilirler.
Mumtaz Yek ismiyle de bilinen Himmet Kahvehanesi kaplıcası Himmet Kahvesi avlusunda yer almıştır. Bölge halkı ise bu kaplıcayı aşağı kahve suyu olarak adlandırıyor. Koyu renkli görünen ve ekşimsi suyuyla Mumtaz Kahvesi avlusunda bulunan bu kaplıca klorür, bikarbonat, karbonat, potasyum, magnezyum ve sodyum zenginidir. Bu kaplıcanın sıcaklığı 47 dereceye varır. pH'si ise 9 ve su debisi de saniyede 1 metre kadardır. Bu kaplıcanın suyu hastalıklardan dolayı duyulan acıları dindirir ve el ayağı da iyi gelir. Burada duş, klor havuzu ve soyunma odası da bulunmaktadır.
Himmet Kahvehanesi'nin yanında Yakup Kahvehanesi'nin avlusunda iki üstü açık kaplıca havuzu da bulunmakta. Bu kaplıcalarda da duş, klor havuzu, taştan yapılmış soyunma odası ve benzeri imkanlar bulunmaktadır. Bu kaplıcanın etrafı ise duvarlarla çevrilidir. Kaplıca 43 derecelik suya sahip, ekşimsi ve koyu renkli suyu vardır. Kaplıcada klorür, bikarbonat, sodyum ve potasyum bulunmaktadır.
Erdebil'in bir başka önemli kaplıcalarından biri de Sarı Su Kaplıcası'dır. Bu kaplıcanın suyu farklı mevsimlerde azalıp çoğalır. Bu kaplıcanın mineral karışımları yüzünden etraftaki taşlar sarı görünüyor. Sarı Su Kaplıcası yeşilimtırak sarıya çalan renge sahiptir. Bu kaplıcada sulfat, klorür, bikarbonat ve sodyum, potasyum ve magnezyum gibi maddeler bulunmaktadır.
Sarı Su Kaplıcası'nın suyunun sıcaklığı ise 47 derece kadardır. Bu kaplıcanın suyu adale, eklem ve romatizmal hastalıklarına iyi gelir. Kadınlar ise bu kaplıcayı akşam seanslarında kullanabilirler.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 10. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya dek sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 99. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle kesin delil, açık beyan ve hüccet anlamında olan Burhan hakkında konuşacağız.
Bilindiği üzere varlık dünyasında mevcut olan her şey Yüce Allah'ın mübarek isimlerinin tezahürüdür. İşte bu mübarek isimlerden biri de Burhan'dır. Burhan, kesin ve aydın bir delil olarak bir konuyu ispat eden ve karşı tarafında bu konuda aciz kalandır. Burhan, onu yaratmanın açık ve aydın sebebidir ve gerçeklerle örtüşmek ise onun değişmez özelliğidir.
İranlı seçkin dil bilimcisi ve edip Mahmud Carullah Zemeşeri bu konuda şöyle diyor. Hüccetin Burhan olarak adlandırmasının sebebi ise Burhan'ın beyazlık ve parlaklık olması ve hüccette de tüm ifhamları gidermek bağlamında aydınlık içermesidir. Mantık ilminde kesin, yakin getiren delile Burhan denir. Burhan gerçeklerden asla ayrılmaz ve her zaman doğrudur. İranlı filozof ve bilge Doktor Gulam Hüseyin İbrahim'i Dinani de Burhan'ın insanın karşısında başını saygı ile eğdiği güçlü bir delil ve hüccet biliyor. Ayrıca Burhan'ın aydınlık anlamında olduğunu, hem aydın olduğu ve hem aydınlattığını belirtiyor.
Allah'a tapanlar onun varlığını ispatlamak için birçok delilleri vardır. Bunlardan çok güçlü ve ikna edici olanı ise sebepten malule ulaşmaktır. Burhan'da söz konusu şeylerden biri bizim varoluşumuzun sebebi kimdir? Acaba dua mı yoksa anne ve baba mı? Herkes bunların gerçek sebep olmayacağını biliyor. Zira her biri bir şekilde yok oluş geçmişleri vardır ve kendi varlıklarını başkalarına borçludurlar. Şimdi eğer canlıların silsilesini takip ederek sonuç değil sadece sebep olana ulaşırız. O bütün sonuçların sebebi olan Yüce Allah'tır.
Fakat bu programda ve Esmaül Hüsna konusunda amaçladığımız şey ise şu. Her ne kadar dünya ve dünya içinde olan her şeyden Allah'ın varlığını anlıyoruz. Fakat bir konuya dikkat etmek gerekir. Zira her sonuç ise kendi kapasitesi kadar sebebini gösterir. Allah'ın Burhan olduğunu söylediğimizde, yani Allah her canlının tanınması ve varlık sebebi olmasına ilaveten bizzat kendisinin varlığının da sebebidir. Başka bir ifadeyle Allah kendi zatında zahir olduğu için dünyayı da zahir etmiştir ve nur olduğu için tüm dünyada onun nuru ile nurlanmıştır. Kendisi Burhan olduğu için kendi varlığı içinde bir delildir.
Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da sabah duasında Yüce Allah'a şöyle arz ediyor. Ey kendi zatı için delil olan! Galiba imam bu sözde sanki başka şeylerin Allah'a dalalet etmek için çok daha ufak ve değersiz olduğunu belirtmek istiyor. İmam Hüseyin aleyhisselam da Arife günündeki duasında şöyle buyuruyor. Allah'ım! Hayatında sana ihtiyacı olan şey tarafından nasıl kanıtlanabilirsin? Başka bir ifadeyle sen olmadan var olamayan nasıl senin varlığın için bir delil olabilir? Daha iyi anlaşılması için şöyle denilebilir.
Bir şeyi gören herkes aslında tüm eşyaları aydınlatan ve ondan yansıyan ışığı görür. Bu yüzden nurun varlığını cisimden anlamıyor, nurdan o cismi algılıyor.
Kur'an-ı Kerim'de Burhan ismi şerif sadece 8 kez ve farklı şekillerde geçmektedir. Fakat sultan, ayet, beyyine ve hüccet gibi başka kelimeler de kullanılmıştır ki her biri bizzat Burhan adıyla bağlantılıdır. Buna ilaveten Kur'an bizzat nurdur. Aşikar bir kitap ve her türlü şüphe ve tereddütten uzak aydınlatıcı bir kitaptır. Bu yüzden Allah'ın Burhan ismi şerifinin en bariz örneğidir. Nitekim Nisa suresi 174. ayette şöyle okuyoruz. Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil Hazreti Muhammed geldi ve size apaçık bir nur Kur'an indirdik.
Kur'an-ı Kerim birçok durumda Yüce Allah'ın hakkaniyeti, tevhid ve maad gibi temel inanç konularını açıklamak ve önemli dini, siyasi, sosyal ve ekonomik konulara davet etmek için Burhan'a dayanıyor ve herkesi çeşitli vesilelerle düşünmeye, akıl etmeye ve tefekküre davet eder. İlim ve taklit olmaksızın körü körüne ve akılsızca takip etmekten alıkoyar. Tabii ki birçok müfessir de Burhan'ı Resulullah'ın kutsal varlığında yorumluyor. İranlı dünyaca tanınan fakih ve müfessir ise şöyle yazıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Burhan'ın asıl mıstağıdır. Zira o Hazretin işi hakkı tespit ve batılı iptal etmek için Burhan'ı ikame etmektir.
Kur'an-ı Kerim sadece kendisi bizzat bir burhan değildir ve peygambere davet yöntemlerinin başında burhanı kullanmasını emretmekte kalmıyor. Üstelik çeşitli konularda ve farklı münasebetlerde muhalifler ve iddiada bulunanlardan da burhan talep ediyor. Ve burhansız her türlü iddiayı kabul etme beklentisini de reddediyor. Bu yüzden cennetin sadece Yahudiler ve Hristiyanlara ait olduğunu iddia edenlere ise Bakara suresi 111. ayetinde şöyle buyuruluyor. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz delilinizi getirin.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizlere İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Arife duası ile vedalaşmak istiyoruz. İlahi, bana gizli ilminden öğret, korunmuş örtünle beni koru. İlahi, ruhumu sana yakın olan kullarının gerçekleriyle donat ve cezbolanların gidişatında götür beni. İlahi, kendi tedbirinle tedbirime ve kendi ihtiyarınla öz ihtiyarıma ihtiyacımı gider. Beni kendime bırakma. Velilerinin kalplerine nurları ışıldatan, böylece seni tanımalarını, bir ve tek bilmelerini sağlayan sensin. Sevgililerinin kalbinden senden başkalarını çıkartan ve böylece senden başkalarını sevmemelerini ve senden başkasına sığınmamalarını sağlayan sensin. Varlıklar dehşete düşürdüğünde onların munisi sensin. Bütün nişanelerden uzak olduklarında onları hidayet eden sensin. seni kaybeden neyi bulmuştur? Seni bulan neyi kaybetmiştir? Yegane, apaçık olduğun halde nasıl gizli olursun sen? Veya hazırdaki gözetici olduğun halde nasıl gayip olursun sen? Doğrusu senin her şeye gücün yeter. Hamd yalnız tek olan Allah'a hastır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde kısaca Burhan ismi hakkında bilgiler aktarmaya çalıştık.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsley.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.edib.ir adresinden de programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer. Arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'dan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi. Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki düşündüm. Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu belgelere ve anılara dayanan nadiren duyduğumuz bir anlatıdır bu. Tahran'dan herkese selamlar. Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcast serisinde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te çağdaş İran tarihinin en hassas ve gizemli dönemlerinden biri, yani 4 Kasım 1979'da Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesi olayına değinmek istiyoruz. Yıllardır bir kenarda kalmış ve nadiren anlatılmış resmi belgelere, basın raporlarına ve birinci elden anılara. Roosevelt Caddesi olarak bilinen bu caddenin 20. yüzyılın en önemli siyasi olaylarından birine nasıl sahne olduğuna bir göz atmak istiyoruz. Peki diplomasinin sembolü olması gereken büyükelçilik nasıl oldu da CIA'nin istihbarat ve casusluk faaliyetlerinin üssü haline geldi? Roosevelt Caddesi istasyonu olayların tarafsız bir şekilde yeniden okunması ve analizi için bir fırsat sayılır. Aynı zamanda İran'ın tarihi hafızasına ikinci devrim olarak geçen olayın belgesel anlatımıdır. Dinleyeceğiniz podcast İlan Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Şubat 1979'da İslam devriminin zaferinin ardından çıkarlarının tehlikede olduğunu gören Amerika, kaybettiği nüfuzunu yeniden kazanmak için harekete geçti. Ama yumuşak araçları, yani siyasi figürleri ve Amerikan yanlısı grupları kullanmak mümkün olduğu sürece darbe gibi sert ve riskli araçlara başvurmaya gerek yoktu. Roosevelt Caddesi'ndeki Amerikan Büyükelçiliği'nin amacı aynı anda hem Amerikan yanlısı siyasi güçlere güvenmek hem de gerektiğinde hızla gerçekleştirilebilecek bir askeri eyleme hazırlanmaktı. CIA'in bu dönemdeki en önemli girişimlerinden biri Merkez Çizgi İttifakı adı verilen projeydi. Bu projenin amacı İran'da devrimci hükümeti alternatif olabilecek ve Amerikan çıkarlarını garanti altına alabilecek ılımlı siyasi ve askeri güçleri bir araya getirmekti. Ilımlılar devrimci fikirlere sahip olmayan ancak pratikte İran'a karşı sert ve radikal davranışlara karşı çıkan kişilerdi. Eğer bu koalisyon başarılı olursa Amerika propaganda ve siyasi oyunlar yoluyla ılımlı isimleri iktidara getirebilir ve İran üzerindeki eski nüfuzunun bir kısmını yeniden tesis edebilirdi. Bu proje Amerikan elçiliğinin bıraktığı belgelerde açıkça anlatılıyor. CIA merkezinden Tahran istasyonuna gönderilen 11 Mayıs 1979 tarihli gizli bir mektupta şöyle deniliyordu. İran'daki siyasi eylemimizin amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına sempati duyan bir hükümeti iktidara getirmektir. Bu projede ılımlılar sadece devrimci ideolojiye karşı çıkan değil, aynı zamanda sol ve radikal İslamcı akımlardan da uzak duran kişiler olarak tanımlanıyordu. Bu gruplar arasında Amerikan nüfuzunun geri dönüşünde köprü görevi görebilecek bazı siyasi figürler, askeri personel hatta dini figürler de bulunmaktaydı. CIA'nin Tahran istasyon şefi Howard Phillips, Hart'ın diğer raporlarında da dini, siyasi, askeri gruplardan gelen Amerikan yanlısı ılımlıları bir araya getirme çabasına vurgu yapıyor. CIA'nin yanı sıra Pentagon da bu projeye ilgi gösterdi. Dönemin Amerikan Savunma Bakanı Brown, anılarında Carter döneminin 1979 yılı boyunca İran ordusunu ve ılımlılarını İmam Homeyni'nin yönetimine karşı direnmeye teşvik etmeye çalıştığını yazmıştır. CIA ve Amerikan Büyükelçiliği ılımlı bir koalisyon kurmak için hem devrimin önderi İmam Homeyni'ye karşı çıkabilecek hem de Amerikan yanlısı güçler tarafından onaylanacak merkezi bir figüre ihtiyacı vardı. Dini şahsiyetler arasında Ayetullah Seyyid Kazım Şeriat Medari ideal bir tercih olarak seçildi. Zira o Azerice konuşulan bölgelerde ve Kum toplumunun bir bölümünde nüfus sahibi ve dini otoriteydi. Dönemin CIA direktörü Stansfield Turner başka bir telgrafta bu proje hakkında daha açık bir şekilde konuşmuştur. Şeriat medarı ile temasa geçmemizin amacı bir orta yol oluşturmakta yardımcı olmaktır. Amaç İslami harekette ayrışma yaratmak değil, aksine içindeki ılımlı güçleri egemenlik noktasına kadar güçlendirmektir. Şeriat medarinin Pehlevi rejimiyle olumlu bağları olmasının yanı sıra entelektüel ve milliyetçi çevreler tarafından da kabul görebiliyordu.
CIA belgeleri örgütün devrimden önce şeriat medarı hakkında detaylı bilgi topladığını, hatta isminin Savak'ın ödeme yapanlar listesinde olduğunu bildiğini ortaya koyuyor. CIA'nin şeriat medarı ile ilk resmi teması Mayıs 1979'da gerçekleşti. Ayetullah Şeriat Medarı, İran-Amerika Ticaret Odası Başkanı Frank Burrows ile yaptığı görüşmede siyasi haberleri doğrudan Amerikalılardan almayı önerdi. Bu teklif CIA'nin onu orta çizgi koalisyonun merkezine dönüştürmesi için altın bir fırsat sayılırdı. Şeriat Medarı bu işbirliği için iki şart koydu. Bunlardan biri, aramalar çok gizli ve sınırlı olmalıdır. İkincisi ise ilişki karşılıklı işbirliği temelinde ve eşit konumda kurulmalıdır. Merkez Çizgi İttifakı Amerika'nın İran'ın iç işlerine doğrudan müdahalesinin açık bir örneği olarak değerlendirilmelidir. Bu koalisyon iç gelişmelerin kendiliğinden ortaya çıkardığı bir şey olmayıp doğrudan CIA'nin Tahran'daki istasyonu tarafından kurgulanmıştı. Belgeler CIA'nin mali kaynaklara sahip olduğunu gösteriyor. Nitekim 4 Kasım 1979'da Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinden önce bu koalisyonu desteklemek amacıyla pek çok mali ve siyasal proje uygulamaya konuldu. Fakat Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesi tüm bu çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu. Ve Amerikan hükümetinin bu eylemleri İranlıların tarihi hafızasına İslam devrimine yönelik dış müdahalelerin sembollerinden biri olarak kaydedildi. İran'da İslam devriminin zafere ulaştığı ilk günlerde bir orta çizgi koalisyonu oluşturmaya çalışan Roosevelt Caddesi istasyonu faaliyetlerini İran'ın sınır bölgelerine özellikle de Kürdistan'a doğru genişletti. Devrimden sonra Kürdistan siyasi ve askeri grupların faaliyet alanına dönüşmüştü. Bölgede nüfuz kazanmaya çalışan CIA, ilk başta Kürt meseleleri konusunda eski Savak uzmanlarıyla temasa geçti. Ancak kısa sürede gerçek bir etki yaratabilmek için Kürt aktivist gruplarla işbirliği yapması gerektiğini fark etti. Başlıca hedef olarak Kürdistan Demokrat Partisi ve Halkın Fedaileri Gerilla Örgütü seçildi. CIA merkezinden Roosevelt Caddesi istasyonuna 7 Ağustos 1979'da gönderilen bir mesaj, örgütün bu grupların faaliyetleri ve Kürt ayrılıkçı hareketlerle bağlantıları hakkında bilgi edinme konusunda son derece istekli olduğunu göstermektedir. Ancak burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Şöyle ki, CIA'nin Kürdistan'daki faaliyetleri yalnızca istihbarat toplamakla mı sınırlı kalıyordu? Belgeler CIA'nin sadece raporlama yapmadığını, bazı durumlarda Kürdistan'daki siyaset sahnesinde aktif rol oynadığını da gösteriyor. Ancak Amerikalılar Sovyet nüfuzunu bahane olarak Kürt özelliğinin kullanılmasından derin endişe duyuyorlardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Azerbaycan Demokratik Fırkası'nın ve Mahabad Cumhuriyeti'nin kuruluşunun tarihi deneyimi bu endişeyi daha da artırmıştı. İslam devriminin zaferinin ardından Amerika'nın İran'a yönelik en önemli endişelerinden biri, Kapkan ve Behşah'taki hassas elektronik üsleri elinde tutmasıydı. Texman olarak bilinen bu üsler, Sovyet füze ve uzay faaliyetlerini izlemek için tasarlanmıştı. Bu stratejik açıdan Amerikan Büyükelçinden bile değerliydi. Amerikan hükümeti Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile yoğun bir rekabet içerisindeydi ve bu üsleri acilen yeniden canlandırmaya ihtiyaç duyuyordu. Ancak devrimden sonra koşullar öyle bir hal aldı ki İran'daki bu üslerin yeniden açılması artık neredeyse imkansız görünüyordu. Bu durumda Amerikan Büyükelçiliği iki strateji izledi. İlk çözüm İran geçici hükümeti yetkilileriyle gizli temaslar kurmaktı. Amerika'nın hedefi bu yetkililer aracılığıyla Texman üslerinin yeniden açılması için izin almaktı. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Henry Sanders, 5 Eylül 1979'da Büyükelçiliğin İranlı yetkililerinden üslerdeki faaliyetlerin yeniden başlatılmasını dolaylı yoldan istemesi yönünde bir direktif yayınladı. Devrimden 5 yıl önce İran sınırlarına elektronik dinleme faaliyetleri için tasarlanan IBEX projesi, Texman'ın üslerini yeniden canlandırmak için bir araç olarak değerlendirilmişti. Amerikalılar doğrudan Texman ile müzakere etmek için IBEX projesi için müzakerelere yöneldiler. Bu bağlamda Eylül 1979'un sonlarında CIA ajanı George King, İranlı yetkililer Irak ve Afganistan'daki askeri hareketleri izlemek için IBEX'in kullanılması konusunu görüştü. Amerikalılar, Texman gözlem noktalarını yeniden çalışmasında daha temkinli bir yaklaşım sergilediler. Ve ikinci çözüm olarak İranlı bir kaynaktan Elborz Dağları'nda bir dağ evi satın alarak anten ve elektronik ekipman yerleştirmeyi başardılar. Bu girişim gizlice yeni bir füze gözlem istasyonu kurmak amacıyla tasarlanmıştı. Raporlarda Büyükelçiliğin ile geçirmesinden önce Kasım 1979'da bu projenin yürütüldüğü belirtiliyor. Nihayetinde tüm bu çabalar 3 Kasım 1979'da imamın çizgisini izleyen öğrenciler tarafından Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı ve Amerika'nın bölgedeki tüm denklemleri kökten değişmiş oldu. Kasım 1979'a kadar İran devrimine karşı gizli operasyon mekanizmaları paralel olarak ilerliyordu. Bu arada ülke sınırlarına askeri güç konuşlandırılması, ılımlı siyasi gruplarla koalisyonların oluşturulması, Kürdistan'daki isyancı grupların yönlendirilmesi ve çeşitli acil durum planları Amerika'nın İran'daki ortak hedefleri doğrultusunda uygulanıyordu. Bu operasyonlar İranlılar arasında bazı hassasiyetler uyandırmış olsa da İran toplumunun temel kaygısı 19 Ağustos 1953 darbesine benzer bir darbenin tekrarlanmasıydı. Bu olay İranlıların tarihi hafızasında telafisi imkansız bir darbe ve travma olarak kaldı. İslam devriminin zaferiyle birlikte İran'daki Amerikan çıkarlarının tehdit altına girmesi bu endişeleri daha da yoğunlaştırmıştı. Çeşitli basın yayın organlarından Amerikan planlarına kadar ipuçları alan İranlılar en büyük korkularını 1953'tekine benzer bir askeri darbe olan Ajax hareketinin tekrarlanmasında buldu. Bu dönemde İran zihniyetinde Amerikan müdahalelerine ilişkin var olan tarihi travmanın yanı sıra Amerikan hükümetinin daha önce başka ülkelerdeki müdahaleleri de bu endişeyi güçlendirdi. Örneğin 1971 yılında Amerikan hükümeti General Hugo Banzer'in Bolivya'daki darbesini ve ülkenin meşru devlet başkanı Torres'in devrilmesini destekledi. 1973 yılında CIA'in Şili'ye müdahalesi Salvador Allende hükümetinin devrilmesine ve General Augusto Pinochet'in iktidara gelmesine yol açtı. Yine 1976 yılında Arjantin Silahlı Kuvvetleri Amerika'nın desteğiyle Arjantin'in seçilmiş Cumhurbaşkanı Isabel Brown hükümetini devirerek yerine General George Rafael Videla'yı getirdi. Amerika'nın diğer ülkelerdeki askeri müdahalelerinin uzun geçmişi İran toplumunda Amerika'nın bu kez de İran'da benzer bir plan uygulayacağı konusunda ciddi endişelere yol açmıştı. Bu koşullar altında CIA'in Tahran istasyonu şefi Thomas Ahren, 29 Ekim 1979'da CIA direktörü Stansfield Turner'a ayrıntılı bir rapor yazdı. İmamın çizgisini izleyen öğrencilerin Amerikan Büyükelçini ele geçirmesinden bir hafta önce hazırlanan bu rapor, Tahran'daki CIA istasyonunun İran hükümetine karşı bir darbe operasyonu hazırladığını gösteriyordu. Ahren bu raporunda İran'daki siyasi koşulları analiz ederek genel olarak İran'daki siyasi güçlerin birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olduğunu belirtti. Ona göre bu rekabet ve Ayetullah Humeyni'nin otoritesine giderek zayıflaması eninde sonunda devrimci liderlerin kontrolü kaybetmesine yol açacak ve bir kriz ve kargaşaya neden olacaktı. CIA'nin değerlendirmesine göre bu durumda asıl kazanan ordunun desteğini alabilen kişi oluyor. Ancak Ahern ordunun henüz otoritesini ve disiplinini yeniden sağlayamadığını ve toparlanma sürecinde olduğunu vurguladı. CIA'nin bu hedeflere ulaşmak için başvurduğu başlıca yöntemlerden biri de İran ordusundaki subay ve as subaylar arasından eleman toplamaktı. Bu kişilerin çoğu bilgi toplamak için kullanılıyordu. Ancak CIA'nin bu işe alımların nihai amacı yalnızca bilgi toplamakla sınırlı değildi. İran ordusunda kurulan bu nüfuz ağları devrimci hükümeti devirmek için açık veya gizli bir şekilde askeri darbe planlamak için çalışıyorlardı. CIA ile işbirliği yapan üst düzey subaylardan biri de Tuğgeneral Hamid Şirazi'ydi. Eylül 1979'da Doğu Asya'ya yaptığı bir seyahat sırasında CIA tarafından işe alınan bu subay bilgi toplamak için Tahran'a döndü. Ve İran Hava Kuvvetleri'nde uygun bir görev teklif edilirse CIA ile işbirliğine devam etme kararı aldı. Ancak 3 Kasım 1979'da Büyükelçinin ele geçirmesiyle bütün bu plan ve projeler de fiilen durdurulmuş oldu. Evet arkadaşlar, Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün CIA'in planladığı askeri darbenin başarısızlığına değindik. Başarısızlığı tüm casusluk faaliyetlerini ve devrim hükümetini devirmeye yönelik gizli planları sona erdiren bir olay. CIA'nin planlarını bozmasının yanı sıra Amerikan Büyükelçinin ele geçirilmesi İran tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu ve ülkedeki gelişmelerin seyrini sonsuza dek değiştirdi. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.